Zucker.
Her şeyi mevsimde.
Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şeyi.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Hoş Sohbet Sokağı'ndaki sokak seslerini duymaya başladınız. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık bugün teknik masada. Çalışacağız bugün teknik masada. Hemen de bitiriverdim ben Hoş Sohbet Sokağı'nı değil mi? Baştan. Ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Daha vaktimiz var yani. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 telefonlarımız. Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı. Ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Evinizdeyseniz ve televizyon karşısındaysanız Dijitürk'te 423. kanal bizim yerimiz TSR Türkçe. Ve eğer kablo TV'niz, uydu TV'niz varsa da televizyonunuzun kumandasının radyo seçeneklerinden yine TSR Türkçe'yi bulmanız mümkün olacak. Neticede kaçarı yok. Eğer dinlemek istiyorsanız mutlaka bulacaksınız siz bizi. Güzel bir şarkıyla selamlayalım sizlere önce ve sonrasında öylesi güzel, öyle tatlı, öyle masalsı bir sohbet olacak ki dinlemeye doyamayacaksınız.
Bir deli var aslında. Bir deli var aslanı, oysa dünya ne büyük. Hiç peşimi bırakmadı, hiç peşimi bırakmadı sanki dünya ne küçük. İnsan kaçamaz bazen derdim ne büyük. Sesime güller attı, sesime güller attı sanki derdim ne küçük. İnsan yapamaz bazen koşarken tökezledi ama yine durmadı. Aramızda engeller.
Sevgili dinleyenlerimiz, birçoğumuz büyüklerimizden dinlediğimiz masallar ve hikayelerle büyüdük ve bütün dünyada yüzyıllardan beri farklı şekillerde aktarılmaya devam eden masallar Toplumsal duygu ve davranışların nesiller boyu devam etmesini de sağlıyor aslında. Evet, biz masalların çocuk gelişimi için öneminden bahsedeceğiz. Çocuğun gelişimine acaba ne tür katkıları var diye soracağız. Profesör Doktor Sedat Sever bizimle birlikte, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da yazar. Sedat Hocamız, hoş geldiniz.
Teşekkür
Sedat
ediyorum.
Hocam.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ve sonrasında tuhafiye dükkanımızda Elif Berna Kutluat'a yanı başımızda olacak. Araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı. Onunla da biraz büyüklere masallardan bahsedeceğiz. Öyle mi Berna?
Evet, evet, evet.
Tamam, çok güzel.
Şimdi farklı bir açıdan bakacağız.
Her şeyden diyeyim. Önce sizin az evvel sohbetinize şahit oldum ama hoş sohbet sokağında da söyleyeyim bakayım. Sizin ortak yanlarınız nelermiş?
Meslektaş Ankara Üniversitesi'yiz.
İki konuğumun bakayım neymiş?
Ankara Üniversitesi'yiz. Tabii evet, Türkçenin, evet. Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili süreçlerde her ikimiz de insan yetiştirmeye dayalı düşüncelerimizi, duyarlılıklarımızı buluşturmuşuz. Bundan güzel. Daha büyük bir ortak payda mı olur Sayın Pamuk?
Çok güzel. Ama bir taraftan şimdi masallarda da birleşeceğiz galiba.
Tabii biz Sedat Hocam'ın bir kere akademik çalışmalarından çok yararlanıyorduk. Ben Türkçenin yabancı dili olarak öğretimi alanında çalışırken de ister istemez farklı yaş gruplarına eğitim metinlerinin hazırlanması konusunda her zaman hocamın çalışmalarından yararlandık. Çok kıymetli. Her zaman arkanızda desteğini hissettiğiniz geniş alan araştırmalarıyla bilimsel kriterlerle oluşturulmuş bir bilginin ışığında çalışabilmek çok büyük bir güven veriyor. Ankara Üniversitesi'nin şanslı nesillerindenim
İşte
ben.
O kitapları bazen değil mi? O kitapların yazarlarının karşınızda olması.
Tabii, çok
değil
kıymetli.
Mi? O imrendiğiniz insanları. Ben de geçen gün kızlar hafta sonu yaşadım biliyor musunuz? Biz de geçen hafta çarşamba günü Gamze Gülleri konuk ettik burada. Atilla Şenkon'la birlikte. Tam kızım için kitap almaya gittim. Bir şey mağazaya. Bir baktım önümdeki kız iki tane birden daha biz yayına konuk ettiğimizde Gamze Hanım'ı bir gün evvel çıkmış kitap. Gamze Hanım dedi benim elimde yok. Atilla Şenkon bana dedi bir jest yaptılar. Bende var dedi. Bir baktım iki kitap birden almış. Zürafa'nın bildiği. Aa dedim ben bu kitabın yazarıyla sohbet ettim yayında. Ne kadar şanslıyım. Şimdi Berna'nınki de bir başka işte akademik yazarından faydalandığınız bir eğitmen, bir hocanız yanı başınızda. Şimdi evet masallar diyoruz. Sedat Hocam her zaman der ki bir çocuğun eğitimi ta bebeklikten başlar. Bir annenin onunla göz göze gelmesi, ilk kelimeleri söylemesi ve sonrasında da işte yavaş yavaş ilerliyoruz. Aslında çok da ilerlemiyoruz. Doğduktan kısa bir süre sonra masallarla buluşuyoruz değil mi Sedat Hocam?
Tabii ne güzel bir girişti bu. Bebeklikten başlar deyince bütün duyarlılıklarım ayağa kalktı.
Evet, siz seversiniz. Hoşunuza gitmek için bunları yapıyorum.
Çok teşekkür ediyorum ama hem benim mutlu ediyorsunuz hem sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize o kadar anlamlı bir dönüş sunuyoruz ki. Evet. Ninnilerle, annenin ninnisiyle kurulan o ilk iletişim, o ana dili bilincini ve duyarlılığını yeşerten en önemli süreçtir. Evet. Ninnilerle hemen ardından... Hemen ardından masallar. O tekerlemelerle masallarla. Evet, bugün masalı sanıyorum.
Evet,
sevgili
bugün masaldan
dinleyicilerimizle birlikte paylaşacağız, anlatacağız.
Nedir masalların çocukların gelişimindeki önemi?
Evet, çok çok önemli, çok önemli. Ancak bugün masal anlatma günüymüş Berna
evet,
Hoca.
Evet,
değil mi?
Öyle
önce kutlayalım sevgili dinleyicilerimizi masal anlatma.
O zaman ikinizden de birer tane masal dinler miyiz biz sohbet sokağında?
Olur. Olur hocam daha hazırlıklı şüphesiz.
Yok yok, bu da benim kendi kitabım Çocuk ve Edebiyat.
Evet.
O kitabın içerisine aldığım bir döşeme bölümünü. Az sonra tamam. Sevgili dinleyicilerimize seslendireceğim. Ve biraz önce Sayın Pamukçu sordu ya nedir masalların çocuğun gelişim sürecindeki yeri. Önce onu örneklendirelim. Onun ardından da birlikte bizi dinleyenlerle birlikte çocuğun gelişimine nasıl katkı sağları birlikte üretmeye başlayalım.
Çok güzel bir sohbet
Peki,
olacak.
Peki masal nedir masal? Masal Türkçe sözlüğe baktığımızda genellikle halkın yarattığı ağızdan ağıza kuşaktan kuşağa sürüp gelen çoğunlukla insanların veya tanrıların başından göçen olağanüstü olayları anlatan hikaye.
Şimdi, olağanüstü olaylar.
Olağanüstü olaylar.
İnsanlar Peki, ya da tanrılar.
Tanrıların ya da insanların başından geçen. Olağanüstülük masalın doğasında evet. var. Peki şimdi masal bir döşeme bölümüyle başlar. Gelişme ve sonuç bölümüyle biter ki evet. biz ona üç elma bölümü deriz. Değil mi Berna Hoca?
Evet, gökten düşer.
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz için o döşeme bölümü tekerlemeyle başlar.
Tamam.
O devingenliği lütfen düşünün. Çocuğun gerçekliğini düşünün. Ben masalın döşeme bölümünü seslendirirken siz de çocuk gerçekliğini belleğinizde yapılandırın. Kimdir tamam. çocuk? Onu da hemen birkaç tümceyle açıklayalım. Çocuk kendi düş ve düşünce gücünü kullanarak gerçeğe ulaşmaktan, düş ve düşünce serüvenlerine çıkmaktan mutlu olan bir canlı. Tekrar evet. ediyorum. Düş ve düşünce gücünü kullanarak serüvene çıkacak.
Evet.
Düşsel bir yolculuğa çıkacak. Acaba masallar bu yolculuk için bir araç olabilir mi? Soru güzel değil mi Berna Hoca?
Çok.
Peki zaman zaman içinde...
Şimdi hepimiz biraz çocuk olalım, tamam
evet,
mı?
Evet, açıl
bütün
sofra.
Bütün dinleyenlerimiz, açıl... hepimiz o çocuk benliğimize sığınalım. Birazcık belki gözlerinizi kaparsınız. Ve sonrasında Sedat Hocam'ın o güzel döşemesini bir dinleyelim
evet,
bakalım.
Evet, sonra bir masal da, kısa bir masal
tamam.
da okuyacağız.
Sevesi.
Açıl sofram açıl. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Aç tavuk düşünde darı görürmüş. Hastalar dersen... Narı görürmüş. Ben de ben olalı her gece sarı görürüm. Yumurta sarısı mı desem, kanarya sarısı mı desem, altın sarısı mı desem, ne desem? Sarı mı dedin sarı, sarıyı görünce erir dağların karı. İşte gör, düşte gör, hayalde gör, düşte gör. Olur ya, olamaz mı? Olup bitenler az mı? Döşeme bölümü.
Evet.
Uyaklı yapılarıyla, devingen cümleleriyle, eylem cümleleriyle çocuğu masala çeken, çocuğun düş gücünü harekete geçiren, onu dinlemeye isteklendiren bir bölüm bu.
Peki bu döşeme bölümünü siz bir yerden mi aldınız yoksa siz mi?
Hayır, geleneksel masallar bunlar.
Ama hepsi birbirinden farklı olabiliyor mu?
Ama genellikle birbirine benzer.
Mesela hasta Hayır. görür narı mesela bana değişik geldi.
Evet.
Berna?
zaten bu döşeme ve tekerleme bölümü aslında masal anlatırken de birebir tekrar etmek ezberde mümkün olsa da biraz dinleyicinizin etkisiyle biraz da insanın o anki anlatma ritminin getirdiği kelimelerle küçük değişikliklere her zaman uğrar.
Tamam.
Ama asıl geleneğin getirdiği ritim ve tema çoğu zaman değişmez. Hocamın okuduğunda da mantıkla değerlendirmeye çalışırsanız metnin içinde kaybolursunuz. Ama hayal gücünüz size sürekli küçük nasıl söyleyelim balonlar patlatır düşündüğünüzde. Narlar, elmalar, hastalar, sarılar, yumurtalar. Evet. Oradan oraya geçersiniz. Aslında bu biraz önce hocamın söylediği o doğaüstü güçler ve doğaüstü olayların oluşacağı metni hazırlayan bir şey. Bizim günlük mantıklı evet bu olabilir. Bu olamaz diyen aklımızı bir yere park etmemizi sağlıyor evet. ve biz yetişkinlerin de bu alana adım atmasını sağlıyor. Çocuklar için de doğru muyum hocam? Çocukların da iç ritmi çok yüksek.
Evet.
Öyle olunca bir anlatıya uyum sağlayabilmeleri için onların da oyuna ihtiyaçları var. Bizim böyle o küçük baloncuklarımız çocukların içine girdiği bir dünyaya dönüşüyor ve çok daha kolay çekiliyorlar. Anlatıya.
Evet. Bu dilsel bir oyun.
Evet,
bu,
evet.
İşte onun için tekerlemeler. Peki ne işe yarar bu? Biraz önce Sayın Pamukçu sordu ya çocuğun gelişim sürecindeki işlevini. Aslında hemen somutlamak gerekiyor. Dilsel bir gereç. Çocuğun kavram tasarımı açısından o kadar yaşamsal bir dil alanı yaratıyor ki çocuğun duygu ve düşünce bilinçlenmesi için kavramsal yetkinlik gerekir. Kavramlarla sürekli çocuğun kuşatılması gerekir. Masallar bir dilin en özgün söz varlığı örneklerini somutlayan hikayelerdir. Ama tabii çocuğa göre olması gerekir. Çocuk gerçekliğine uygun olması gerekir. Belki biraz sonra buna ilişkin tamam. birkaç yargı aktaracağız. Ancak az önce okuduğum o döşeme bölümüne ilişkin de birkaç saptama yapmak evet. isterim. Biraz önce Berna Yapalım. Hoca o kadar güzel betimledi ki çocuk gerçekliğine uygun dilsel bir oyun. Onu onun düş kapısını aralamaya dönük dille oluşturulmuş fantastik olağanüstü kurgular. Gerçeklikle ilgisi yok ama çocuk zaten düş kurarak gerçeğe hazırlanır, geleceğe hazırlanır. Masalın olağanüstü, o abartılı simgesel anlatımının amacı bizim dünyamızda ve aslında bizim dünyamızda ve bizler arasında geçen ilişkileri yoğun ve simgeci bir anlatımla, yani yazınsal bir dille anlatma amacı ortaya çıkarır. Ortaya koyduğu sonuçlar da bize bir ders verir.
Evet.
Bize doğrudan bir ders vermez. Biraz sonra masalın döşeme bölümünden sonra artık yapılandığı, masalın anlatıldığı bölüm ortaya çıkacaktır, kurgulandığı bölüm. Ve sonunda sonuç bölümünde bir ders verir. Ders verme sorumluluğunu çocuğa bırakır masal. Yani diyorum ki çocuğa duyma düşünme sorumluluğu verir. Çocuğa erken dönemden başlayarak duyma düşünme sorumluluğunu masal düş kurdurarak, onun gerçeğine uygun yazınsal iletiler, dönütler sunarak gerçekleştirir. Bakın az önce okudum Sayın Pamukçu. Nedir bunun önemi diyeceksiniz. Giriş tekerlemesi dedik ya.
Evet.
Yukarıdaki, yani bizim anlattığımız cümlelerde cinler cirit oynamak. Cirit oynamak. Evet. Bir deyim. Aç tavuk düşünde darır görür.
Evet.
Atasözü.
Evet. Aynı şiirleri siz okurken düşündüm.
Yumurta sarısı, kanarya sarısı, tekerlemelerle yapılandırılmış bir dilsel anlatım.
Evet, evet.
Sözü özetleyelim.
Evet.
Türkçenin söz varlığı denilince sözcükleri, deyimleri,
atasözleri,
kalıplaşmış sözleri, kalıp sözleri, terimleri. İşte masalın bu daha giriş bölümünde ve masalın diğer bölümlerinde Türkçenin söz varlığına ilişkin ilk örneklerle çocuk işitsel uyarandır. Çocuk 3 yaşında, 4 yaşında bir masal anlatıcısının, annesinin, babasının tanıklığında o masalla birlikte düşsel serüvene çıkar. Bu doğal bir dil eğitimi ortamıdır. Bir eğit bilimci bakış açısıyla çocuğa zenginleştirilmiş bir dil çevresi sunar.
Tabii.
Diyeceksiniz ki neden bu kadar çok buna anlam yüklüyorsunuz? Dostlar, sevgili dinleyicilerimiz, kavramsal bağlamda bir genişleme ve yetkinleşme sürecidir çocuk için bu. Biz kavramlarla, kavramların yerini tutan sözcüklerle düşünürüz. Bilin ki o Türkçenin bütün söz varlığının zenginliklerini çocuğa yansıtan o masallar çocuğun duyma ve düşünme yetkisini de, yeteneğini de gittikçe geliştirir. Ve kavramsal yetkinlik bilin ki onun okul türü öğrenmesine, okuldaki başarısına, toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunları kavramların tanıklığında, yani düşünerek çözmesine katkı sağlayacaktır. Tabii. Bundan daha anlamlı katkı olabilir
olamaz
mi?
Olamaz tabii ki. Tabii ki çok güzel. Her şey öylesi güzel hazırlanmış ve sunulmuş ki burada çocuğa sadece bunun içerisinden kendisine bir ders çıkarmak, o serüven içerisinde, o yolculuk içerisinde, hayal dünyası içinde sonunda kendine bir ders çıkarmak kalıyor. Peki bu ders çıkarma konusunda hocam, işte ben de mesela akşam masal okuyorum ama okuyorum, kapatıyorum, bitti. O masal üzerine yani yorum yapmalı mıyız, yoksa çocuk onu kendisi düşünüp kendisi mi bir tüme varıma gitmeli?
Çok güzel bir soru. Şimdi bunu birlikte Berna Hoca ile yanıtlayalım.
Hadi yapalım.
Yani bu o kadar güzel bir soru ki. Şimdi aldınız 5 yaşında yavru en temel gereksinmesi sevgi, uyaran özgürlük.
Evet.
Şu anda sevgi gereksinmesini annesinin ya da babasının yanında, kucağında karşılıyor. Bu sevgi gereksinmesini karşılamasına olanak sağlayan araç ne? Masal, kitap.
Evet.
Peki o masal onun kavram tasarımı sürecini yetkinleştiriyor. Peki bir de özgürlük dedik. Özgürlük de işte masaldaki o düşsel ortam, o serüven dolu olayların niteliği çocuğun özgürlük gereksinmesini de karşılıyor. Şimdi lütfen sevgili dinleyicilerimiz, her gün en az 20 dakika onun birey olabilmesi için, yaşamında yarın başarılı öğrenci olabilmesi için, yaşamında yarın iyi eş, iyi anne, iyi baba olabilmesi için onun yüreğini ve belleğini kendi dilinin önce kavramlarıyla besleyin ki o yürek sevgi üretsin. Bu bellek de düşünce üretsin. Bakın çok güzel bir soruydu. Şimdi ben bu masalı, şimdi masal anlatıcısı var yanımızda Sayın Pamukçu. Berna Hoca'nın yanında şimdi ben bu masalı, ama bakın bu masal biraz daha gerçekliğe dayanıyor.
Tamam.
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini
tıngır
mıngır sallar iken, İki küçük kurbağacık varmış Berna Hoca.
Ay, hadi dinleyelim bakalım.
Anlatırlar ki köylünün biri sütçülük yapıyormuş. Çiftliği bir derenin kıyısındaymış. Akşam olup da inekleri yaylımdan döndü mü onları sağar, sütlerini bir kazanda toplarmış. Hı hı. Şimdi yavru sizin kucağınızda, hı hı, ve siz onun saçını okşuyorsunuz, yanağını okşuyorsunuz ve Türkçe sözcüklerle yapılandırılmış bir yaşam gerçekliğine, hı, olağanüstü kurgularla onun belleğine sunuyorsunuz.
Sedat Hocam, sizin torununuz var mı?
Yok. Olmasını çok istiyorum.
Olsun, çok şanslı olacak o.
Ağzına kadar sütle dolarmış kazan. İşte bir akşam sütle dolu bu kazana iki kurbağa düşmüş. Kurbağalardan biri, eyvah, burada ölüp kalacağız demiş. Kurtulmamız olanaksız. Eyvah, burada ölüp kalacağız. Ne yapsak boş, kurtulamayız. İyisi mi? Hı. Çırpınmadan ölüme teslim olayım. Böyle diyerek kendini bırakmış, kazanın dibine batmış. Hı. Orada can vermiş.
Öbürü?
Ama ikinci kurbağa arkadaşı gibi düşünmemiş. Hı. Bak sen. Hı. Ölürsem de mücadele ederek ölürüm demiş. Budur. Başlamış çırpınmaya. Durup dinlenmeden ayaklarıyla sütü dövüyormuş. Süt dövüldükçe, ha, yağ dönüşmüş. Kurbağa da yağın üstünde kalmış. Canını kurtarmış.
İşte bu.
Bundan daha anlamlı bir yaşam dönütü olur mu?
Böyle mi bitmiş bu?
Evet, masal bitti.
Kalmış, hayatta kalmış. O evet. Nokta. Evet. Şimdi konuşacağız. Evet. Evet. Şimdi ne diyoruz biz o zaman 5 yaşındaki kucağımızdakine?
Şimdi ben bir öğretmen olarak, öğretim üyesi olarak ne diyorum? Aman, çalışmazsanız başarılı olamazsınız. Değil mi? Çok kestirme bir yargı bu. Evet. Bunun bir anlamı yok. Burada ne diyor çocuğa? Sen eğer didinirsen, mücadele edersen, uğraşırsan, engelleri aşarsın, başarabilirsin dönütünü sizi netice uyaran diyoruz biz buna. Oynamayan tay at olmaz. Tayın duygu ve düşünce birikimini devindirmeye dönük iletilerle yüklü bir anlatım. Küçücük hikayede kocaman bir yaşam saklı. Masal yaşamın ta kendisidir.
Evet.
Ve karşıtlıklardan yararlanır. İyi, güzel, çirkin, güzel.
Olağan sürükler de olabilir ama olsun, evet, varsın. Olacak, evet, masalın özelliği o.
İşte burada kurbağalar konuşuyor.
Evet.
Değil mi?
Berna, hadi sen de anlat bize bir tane masal. Biz büyüğüz ama şimdi artık çocukluktan çıktık.
Şimdi ben
çıktık.
Tabii Sedat Hocam gibi tatlı dilli miyim bilmiyorum. Çünkü ben daha çok yetişkinlerle çalışıyorum. Tamam. Az önce de söylüyordum. Çocuklarla da, çocuklara da masal anlatıyoruz ama ben çocuklarla çalışma konusunda hep bir içim titrer. Çünkü yetişkinlerle çalışırken biraz daha güvenebilirsiniz dinleyicinize. Hı-hı. Ama çocuklarla çalışırken normalin çok daha üstünde bir özen göstermek gerekir. Hı-hı. Seçilen her kelime, her duruşunuz, her nefesiniz, hı hı, ve çocuklarla, şüphesiz yetişkinlerle de öyle, anlatılan masallar canlıdır. Hatta şöyle diyoruz, anlatan aktif anlatıcı, dinleyen pasif anlatıcıdır.
Hı hı.
Ve mutlaka dinleyen, hele de çocuklarsa, hocamın da az önce söylediği gibi çocuklarda her şey canlı da kalıyor. Dolayısıyla mutlaka onu oyuna çevirirler, kendileri anlatırlar. Hı-hı. Masalı bitirdiğinizde çocuklar onu anlatmaya, sorular sormaya devam ederler. Peki öbür kurbağaya ne olmuş? Hı-hı. Nasıl çırpınmış? Şöyle mi olmuş? Yani masal bitti dediğiniz yerde çocukların soruları olur. Ve
yeniden başlar masal.
Yeniden başlarlar. Hatta tekrar tekrar da anlatılmasını arzu ederler.
Bu o kadar önemli ki Berna Hoca, hoşgörüne sığınarak. Bu çocuğun kendini dille gerçekleştirmesine dönük evde bir iletişim ortamında özneleşmesi demektir. Çocuğun soruların tanıklığında konuşması, iletişim kurması demektir bu. O kadar yaşamsaldır ki.
Ben de mesela az evvel şey soracaktım Berna. Tencerenin dibinde kalan kurbağaya ne oldu?
Onu kesin yani soruyorlardı. Masada
o
çünkü
nerede, o nerede?
Anlattığımızda.
Öldü o, evet.
Peki neden öldü?
Çünkü direnmedi. O kabullendi, zorlukları kabullendi ve teslim oldu.
Peki,
her şeye.
Peki yaşamın ta gerçeği değil mi bu?
Hı-hı. Evet.
Yaşamda eğer küçük zorlukları aşma, hı-hı, konusunda edilgin davranırsak büyük zorlukları aşabilir miyiz?
Tabii. Doğru. Evet, şimdi evet Berna'cığım.
Benim bir insanlığın kilit taşı diye bir masalım var.
Tamam. Büyüklere masallar sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bunu altını çizelim.
Bir anlatıcı olmak üzere şu anda bir alan genişlediğim o yüzden.
Tamam.
Şöyle bir durum var. Bazı masalları olduğu gibi kaynaklardan alabiliyoruz ama bazılarına katkı sağlayabiliyoruz. Önden küçük bir bilgi paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. İnsanlığın kilit taşı masalını biz Bursa Belediyesi'nin özellikle de göçmen mahallelerinde masal anlatısı yaptığımız bir festivalleri vardı. O bölge için hazırlamıştık. Efendim bir varmış bir yokmuş. Allah'ın deli kulları çokmuş. Oradan buradan söz toplar karşınıza gelirlermiş. Ama ben değilim onlardan. Sözlerimi aldım sandıktan, yurttan. Zamanın birinde bir meşhur şehzade varmış efendim. Babasına kendisini göstermeye pek çalışkan bir şehzadeymiş. Aman babam beni görsün, aman babam sırtımı sıvazlasın diye. Gel zaman git zaman bu şehzadeye babası bir tane şehir teslim etmiş. Demiş ki sen bu şehre bir bak, biraz gönendir. Ben halka bir bakayım, mutlularsa, iyilerse seni alacağım, başkente getireceğim. Şehzade pek sevinmiş. Şehrin kenarına yollar yaptırmış, sularına arklar yaptırmış, ahaliye paralar dağıtmış. Gel zaman git zaman şehrin ortasında bir duvar var, duvara takmışlar. Efendim biz bu duvarı kaldıralım. Nedir efendim? Sağdan sola geçerken duvar bize engeldir. Soldan sağa geçerken duvar bize engeldir. Bu duvarı kaldıralım. Şehzade bakmış, bakmış duvara. Demiş bu duvar burada olsa ne olmasa ne, biz bunu kaldıralım. Başlamışlar iki taş sökmeye, üç taş sökmeye, beş taş sökmeye. Gide gide duvar küçülürken ortada bir ana taş var. Demişler ki biz en sonunda bu taşı çekelim bitsin. Çekmişler, hakikaten duvar tamamıyla yıkılmış. Taşlarının her biri başka bir yere gitmiş. Kimi toza dönmüş, kimi evin çeşmesinin yalağında durmuş, kimi çocukların oyuncağı olmuş derken taşlar dağıldıkça şehir de dağılmaya başlamış. Bilememişler. Yollar yapıyorlar, sular yapıyorlar, komşular yine komşu gibi. Ama ortada duvar kaybolunca insanların da sağdan sola, soldan sağa geçerken birbirine pek dikkat etmesi gerekmemiş. Anlayamamışlar. Derken bir yerden yaşlıca bir adam gelmiş. Biraz kavruk, kum kamburu çıkmış, yürüse yürüyemiyor, dursa duramıyor bir adamcağız. Demiş ki bu şehrin bir tane duvarı vardı orta yerde, ne yaptınız ona? İşte sağdı, soldu, şuydu, buydu, biz onu kaldırdık. İyi de demiş, sizden önce bu şehirde yaşayan niceleri vardı. Geldikleri, göçtükleri yerlerden birer taş getirmişlerdi. Her gelen, her oturan bu şehirde kendi taşını yerleştirdi. Bir nesil mi? Bir taş. İki nesil mi? İki taş. Üç nesil mi? Üç taş. Taşlar yığıldıkça üstündekiler rahat dursun, güvenli dursun diye biz de geldik gittik bir derin yerden bir kilit taşı getirip ortasına koyduk. Sizin şehriniz kaç yıldır, kaç yoldur insan ağırlar. Siz bilmez misiniz sizden önce de burada yaşayanlar vardı. Siz bu taşları dağıtınca sizden önce yaşayanları da dağıtmış gibi oldunuz. Ondan sebep şehriniz gönenmez. Şehzade düşünmüş, babasına kendisini beğendirecek, ne yapsın? Başlamış taşları toplamaya. Tek başınıza toplayamazsınız. Malum bütün yaşayanlara haber verilmiş. Komşular ayaklanmış, taşları toplamışlar, bir araya getirmişler. Kilit taşı yok. Oradan ara, buradan ara derken şehzade sonunda kendi bir mağaranın içine girmiş, bir taş bulmuş, getirmiş, yerine yerleştirmiş. Derler ki şehir ondan sonra gönenmiş, güzelleşmiş, şehzade istediği yerlere ulaşmış. Ama bizim gökten düşen elmalarımız düşmeden önce bize haber vermiş. Eğer bir yerde yaşıyorsanız durunuz, bakınız dinleyicilerimiz. Sağa bakınız, sola bakınız. Sizden önce oradan geçen, sizden önce oradan yaşayanın bıraktığı iki taşa, üç taşa, olmadı bir köşeye, pencereye bakınız. Bilmediğiniz hayırları vardır. Onları koruyunuz. Şehzade gibi yeniden inşa etmek için mağaraların karanlıklarına düşmeyiniz. Gökten üç elma düşer. Biri bize, biri dinleyicilerimize, biri de bizi şimdi stüdyodan izleyen prodüktörlerimize ve masa başına.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım
kerevetine.
Çok güzel. Yerel seçimler öncesi çok bence mesaj içeren bir masal oldu.
Muhteşem.
Hani ben buradan onu çıkarttım.
Muhteşem.
Evet, ne kadar değerli değil mi?
Tabii biraz kısaltmak durumundaydım süreyi düşünerek ama biz göçmen mahallelerinde bunu anlatırken... bu tür bağları kurmak ve hocamın tam alanı bence. Tam da masal gününde değerlerle ilgili toplumda çeşitli yaş gruplarında bir şeyleri harekete geçirebilmek için de masalları kullanıyoruz. Yani çünkü desek ki şuna dikkat et, biraz önce hocamın dediği gibi havada kalıyor ve insandan insana geçmiyor. Ama bir hikayeyle, masalla onu bir kayık gibi masalın üstüne yerleştirdiğimizde karşımızdakine ulaşıyor ve yer ediyor. Onun oluyor.
Şimdi bunun üzerine konuşacağız. Sevgili dinleyenlerimiz bekliyorlardır. Acaba niye masaldan bahsediyorlar? Evet, az evvel Berna da vurguladı onu. Bugün Dünya Masal Anlatma Günü, 26 Şubat. O yüzden masalları enine boyuna, büyük için, küçük için, hepimiz için masalları biraz daha konuşacağız. Ama güzel bir şarkı dinleyelim. Grup Ezgi'nin Günlüğü, Küçük Hanım'ın şarkısı.
Da vapuru bu gece dizlerimde, dizlerimde karanlığa karışıyor bir çocuk, yıldız doldurmuş ceplerine. Ah, sevdasız kaldım, böyle geçmez bu bahar. Gül kokuyor, gül kokuyor. Geçti bir deli mardı, yarama değdi kundurası. Küçük hanım dün kırlara kaçtı, kırıldı yolda sandukası. Böyle geçmez bu bahar, bu bahar. Uzaktan ada vapuru geçiyor, savuruyor bak dumanın. Yüreğime dokunuyor bu sızı, dil yarası, dil yarası. Ah, sevdasız kaldım, kalbim şimdi kıyıya vuruyor.
Dükkanı. Evet, Tuhafiye Dükkanı'nı az evvel Elif Berna Kutluatan'ın araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatan'ın o masalıyla aslında aralamış olduk kapısını. Şimdi biz az evvel şarkıyı dinlerken Sedat Hocam da çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki Yasemin Hanım, bence bu konu üzerine biz konuşmalıyız. Acaba neden masalla mesaj daha etkili bir yöntemdir? Böyle sordunuz değil mi Sedat Hocam?
Evet. Ama çok önemli, çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Berna Hoca'nın anlattığı o masal ki Bursa'da göçmen çocukları anlatılmış ve çocuklar büyük bir ilgiyle dinliyor değil mi?
Evet, öyleydi.
Yani, hatta kimilerinin Türkçe bilip kimilerinin bilmediğini söylüyor.
Türkçeleri zayıftı, ona rağmen dinlediler.
Yani televizyonda o dizilerde aktarılan iletilerin karşısında da insanlar büyük bir sorumlulukla bir saat, iki saat dinliyor. Acaba hangisi etkilidir? Şimdi özellikle televizyonda radyo değil. Radyo çok daha eğitsel, amacı kişiyi de öğrenme sürecine özne olarak katarak gerçekleşir. Ne demek istiyorum? Şimdi masalı anlatıyorsun, kişi dinliyor. Dinleme bir anlama eylemidir. Oradaki kurguyu, olağanüstü kurguyu ve söylenenleri anlayarak kendi düş ve düşünce dünyasında yeniden yaratıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kişiye duyma, düşünme sorumluluğu vermek demektir. Kişi anlatılanların tanıklığında masalın anlam evreninde dolaşmaya başlıyor. Yani bizi biz kılan iki temel değişkeni, yüreğini ve belleğini kullanmaya başlıyor. Bu çok önemli Sayın Pamukçu. Yürek. Nedir yürek? Yürek duygularımızın ülkesidir. Peki bellek ne? bellek de düşüncelerimizin ülkesidir. Hı-hı. Masalla ya da edebiyat metinleriyle kurulan İkisini iletişimde bu duyguların ülkesi ve düşüncelerin ülkesi dediğimiz bizi biz yapan iki temel değişken Hı-hı. deviniyor, harekete geçiyor. Hı-hı. Bu bir insanlaşma süreci. Hı-hı.
Şimdi peki Sedat Hocam, Elif Berna Kutluat'a büyüklere masalları anlatıyorum dedi. Hani ama anlattığı bu masalı bence hani belki 5 yaşındaki için değil ama işte bizi şu anda dinleyen benim 10 yaşındaki bundan kendine bir pay çıkarabilir.
Kesinlikle çıkarır.
Yani büyüklere masalların özellikleri nedir peki Berna'cığım?
Şöyle aslında son yıllarda daha da giderek arttı büyüklere Hı-hı. masallar diyelim. Tabii ki yaş gruplarına göre seçtiğiniz sözcükler, kurduğunuz cümleler, kurduğunuz anlam dünyası Hı-hı. değişiklik gösterebilir. Hocamın söylediği gibi yani televizyon ya da diğer medya süreçleri Hı-hı. belki canlı bir masal kadar etkili olamayabiliyor. Neden? Çünkü o anda üretilmiyor. Geçmişte üretilen bir şeyin sunulmasıyla Hı-hı. şu anda doğal olarak kendini bulan, önden bir hazırlık yapılmış olsa da önden bulan bir anlatının Hı-hı. etkisi bir olmuyor. Yetişkinlikte bu çok anlamlı oluyor. Şimdi biz TRT'deyiz ve canlı bir radyo programıyla dinleyicilerimize ulaşıyoruz. Şimdi bunun etkisiyle dinleyicilerimiz hak verecektir. Ben de iyi bir radyo dinleyicisiyim. Banttan dinlediğinizi bildiğiniz bir şeyle canlı Hı-hı. olarak stüdyoda aktarılan programın enerjisi, gücü farklı oluyor. Dinleyicideki etkisi farklı oluyor. Hı-hı. O yüzden de hedef kitle daha önce hazırlanmış, formatlanmış, kontrol edilmiş bir şeyle karşılaştığında başka bir reaksiyon veriyor. Hı-hı. Ama o anda kurulan bir metinle, düzeltiyorum, anlatıyla karşılaştığında başka bir reaksiyon veriyor. Şimdi yetişkinlikte çocuklukta biraz önce hocam dedi ya, o çocuğa 20 dakika olsun ayırın. Çünkü iyi bir eş, iyi bir anne baba, belki iyi bir yönetici olması için geleceğinde bu çok önemli. Hı hı. Şimdi hepimiz bu zenginlikle büyütülememiş olabiliyoruz. Ve bir masalcının sözü var, diyor ki, hepimiz yetişkinlikte belli noktalarda şöyle göğsümüze bir yumruk yemişizdir. Bizi bir daha eskisi gibi bırakmayacak bir şeyler yaşamışızdır. Bunları yaşıyoruz. Fakat bunlarla ilgili yüzleşmelerimizi başka süreçlerle desteklesek de bir masal kadar kolaylıkla yakalayamayabiliyoruz. Dolayısıyla yetişkinlere yönelik masallar biraz böyle. Terapatik denilen türleri de var ama geleneksel masal aslında bunu karşılıyor bence. Ve iyi bir anlatıcı bu konuda o ortamdaki tüm dinleyicide, yetişkinlerde özellikle kastım budur. O ortamdaki dinleyicide bir şeyin harekete geçtiğini, neredeyse canlandığını, bir orta alanda kendini bir şekil gibi gösterebildiğini ve her dinleyicinin bundan bir pay aldığını görebiliyor. Bu çok anlamlı. Şundan dolayı masal bize kendi kültürümüzün değerleriyle kendi karşılaşabileceğimiz kimi sorunlarımıza çözüm bulabileceğimizi gösteren araçlardan biri. Bizim o. Yani alıntı değil, herhangi bir yerden getirilmiş değil ki masalların çoğu evrenseldir şüphesiz ama dil bizim. Dolayısıyla da biz kendi kaynaklarımızdan, kendi sorunlarımıza çözüm ve tatlılıkla çözüm bulabileceğimiz bir süreci paylaşıyoruz. Duyuların gelişimi açısından da, çünkü yetişkinlikte hocam bana ne kadar katılır bilmiyorum ama yetişkinlik biraz uyum sağlamak demek. Dolayısıyla duyularımızdan da köreldiğimiz noktalar oluyor. Yani görmek gibi, dokunmak gibi, koku gibi. Örneğin masal anlatırken bu tür duyulara da çok hitap ediyoruz. Çocuklar için de eminim çok önemli, yetişkinler için de. Hatta şöyle bir söz vardır. Ekmeğin kokusunu hissettirebiliyorsanız, o anda ekmek kokusu dinleyicinin burnuna geliyorsa, bazen biz kendimizi böyle test ediyoruz anlatıcılar, o anda yakaladığınız o anlatımı, o ritmi, o bakışı, o duruşu kendinizde takip edin. Çünkü ekmek çok yerel bir şeydir aynı zamanda. Dolayısıyla eğer siz fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu, onun uzaktan gelişini, o kokuyu tanıdığınız anı, o kokunun size hatırlattıklarını o anda canlı bir biçimde yakalıyorsanız, bu sadece ekmeğin kokusunu hatırlamak olmuyor. Kişinin kendi biyokimyasında, bedeninde belli hormonların ya da enzimlerin azalmasını, belli bizim daha pozitif, daha sakin, daha huzurlu olmamızı sağlayan kimi enzimlerin biyokimyasal olarak bizde yükselmesini sağlıyor.
Anladım.
Dolayısıyla kendi kaynaklarımızdan, hı hı, kendi sorunlarımıza, sorunsallarımıza, kendi kolay süreçlerimizle ulaşabiliyoruz. Oturuyoruz, birisi masal anlatıyor, hı, ve bu bizim, hı, için, yetişkinler için çok anlamlı. Ben masalın da bizde hep etkili olduğunu düşünüyorum. Bir tarihte biz birkaç masalcı bir festival öncesi çalışmak için Ankara'dayız biz şu anda. Ankara Kalesi'nde bir çay bahçesi diyebileceğim bir yerde masal anlatmaya başladık. İşte sen ne anlatacaksın, sen ne anlatacaksın. Hı. Anlatıcı arkadaşlarımızdan biri dedi ki ya ben çok hazırlıksızım. Şimdi size şurada anlatsam da bir, hı, dinleseniz. Biz, hı, öyle yapıyor biliyoruz çünkü. Hı. Başladı anlatmaya. Oralarda böyle biraz yere yakın küçük tabureler falan var. Biz öyle bir yerde oturuyoruz. İki kişi arkamızdan geldi, üç kişi bir yerden geldi, hı, dört kişi bir yerden geldi. Sonra bir baktık ki biz neredeyse 20 kişi olmuşuz. Etrafımızda insanlar toplanmış. Hepsi yetişkin. Biz hiç kimseye gelin bizi dinleyin demedik.
Sadece kendi
bir
aranızda
şey var, konuşuyordunuz. Bir şey var anlatıda. Tam sihrinin adını koymakta güçlük çekiyorum, gizem, hocam, gizem, yardım, gizem eder. İnsan sesine o yerleşiyor ve o insanın, anlatıcının sesiyle birlikte o çevredeki kişileri yakalıyor. Ortak insanlık alanımızdan bir şey harekete geçiyor galiba.
Doğru. Masallar aslında özlem duyduğumuz, gerçekleşmesini istediğimiz, ancak gerçekleşmesi olanaksız olanları mantık sınırlarını da zorlayarak gerçekleştiren hikayelerdir. Hı hı. Herkes mutlu olmak, herkes başarılı olmak ister. Az önce söyledim, iyi, kötü, güzel, çirkin, fena, kötüyle, hı hı, iyinin çarpışmasıdır aslında masal ve genellikle iyiler kazanır.
Peki Sedat Hocam, şimdi masal anlatıcısı deyince Berna'ya soracağım masal anlatıcısının özelliklerini ama Adile Naşit'i anmadan geçemeyeceğim. Ay, ben.
Sevgiyle saygıyla
değil
analım.
Değil mi? Sevgiyle, kuzucuklarım deyip de yani sadece çocukları değil biz büyükleri de ekran başına toplardı değil mi?
Yani kitle iletişim araçlarına en azından buradan seslenelim. 30 milyonu aşkın çocuk nüfusun, 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfusun, hı hı, bu ülkede yaşadığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunun nüfusundan fazla çocuğu olan bir, hı hı, ülkede, hı hı, onlara akşam Adile Naşit gibi, evet, tiyatro sanatçılarının tanıklığında ya da kılavuzluğunda bir masal anlatılması, onlara dinleme sorumluluğu verilmesi demektir. Biraz önce Berna Hoca geldi, işte kalede onlarca insan bizi dinlemeye başladı dedi, değil mi?
Evet.
Bakın, bizim çocukluğumuzda bir masal anlatıcısı, bir masal ninesi, masal annesi olarak da adlandırılır ve çok önemli bir işlevi vardır onun. Çünkü durgu durak, tonlamayla, ulamayla, yani Türkçenin estetik dinlenilebilir özelliğini çocuğa duyumsatarak, hı-hı, çocuğu anlam evrenine çekme ustalığı göstermiş o masal ninelerine de buradan binlerce, hı-hı, selam gönderelim. Evet. Değil mi? Evet. Peki, bir toplumsallaşma sürecidir Sayın Pamukçu. Düşünün, aynı anda 20 kişi aynı masalı dinliyorsunuz, evet, ve benzer duyarlılıkları yaşıyorsunuz.
Evet,
o masalın,
evet,
anlatılmasından, evet, sonra herkes duyduğunu, düşündüğünü paylaşmaya, hı-hı, başlıyor. Bu bir kişilik gelişimi süreci.
Hani o zamanlar belki tek kanaldı TRT. O zaman yani milyonları aynı anda ekran başına toplayıp da pek çok ders veriyordu. Yani düşündüğünüz zaman ne kadar büyük bir boşluk ama işte taklitler aslında asla yaşatamıyor. Yerine hiç kimseye koyamadılar onun. O bir başka bir şeydi bir dönemde.
Bakın dil eğitiminin evrensel bir dört temel amacı vardır. Okuma, konuşma, yazma, dinleme becerisini geliştirmek. Aslında bir masal dinleyicisi doğal bir dil eğitimi ortamının da öznesi demektir. Dinlediğini anlama becerisini doğal yollarla, öğretmen yok, sınıf yok, hı hı, ama birlikte aynı masalı dinleyen, benzer duyarlılıkları yaşayan insanlar dinlediğini anlama, anladığını daha sonra da paylaşma, hı hı, sorumluluğunu üstlenecek. Hı hı. Diyorum ki ilk söylediğim noktaya dönüyorum. Sorumluluk vereceksiniz. Eğit bilimin temel ilkesi özneye, öğrenene sorumluluk vermektir. Öğreneni öğrenme sürecinin öznesi kılmaktır. Masal bu işlevi yerine getirir. Edebiyat bu işlevi yerine getirir. Şiir, roman, öykünün temel sorumluluğu budur. Bilmecenin temel... Neden çocuklarımıza aman biz haftada bir iki bilmeceyle buluşturun diyoruz. Küçücük çay taşı. İçinde beyler aşı. Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. Türkçenin somutlama gücüne bakın. Türkçem benim ses bayrağım diyen büyük ozanı da saygıyla analım. Ama bakın bu uyaklı yapısıyla belleğe gelir girer ve ardında bir giz var. Saklanan bir anlam var. Siz ona ipuçları ile birlikte bu hem kavramsal gelişim açısından hem de çocuğa sorumluluk vererek onun düşünme duyusunu, düşünme yetisini devindirmesi açısından çok önemli bir uyarandır. Masal da uyarandır, bilmece de uyarandır, edebiyatın bütün yazınsal türleri birer uyarandır.
Şimdi Sedat Hocam biraz aslında masal nineleri, masal anneleri dedi. Biraz bahsetti ama Berna'cığım gerçekten son zamanlarda gitgide popüler hale geldi. Yani bu ihtiyaç nedendir onu da bilmiyorum. Onu da belki parantez içinde anlatırsan sevinirim. Ama masal anlatıcısı kimdir ve özellikleri nelerdir?
Şimdi önce doğal masal anlatıcıları Sedat Hocamız söyledi. Onlar çok kıymetliler. Ve masal anlatıcısı olarak var olmuyorlar. Kendi hayatlarının getirdiği bir duruş ve kendi yeteneklerinin hayata geçişi. 300 masal bilen teyzemiz vardı mesela bizim ve halk bilim alanında çalışan hocalarımız yaşayan insan hazinesi olarak görüyorlardı kendisini. Çok kıymetli. Zor hayatların içinden geçerken ve çok çocuklarını, torunlarını yetiştirirken ortaya çıkmış. Şimdi bizde profesyonel olarak masal anlatıcılığı ya da yakın zamanda ortaya çıkan masal anlatıcılığı öyle söyleyeyim. Masal anlatıcısı kimdir? Masal anlatıcısı bir kere parantez içinde değil, parantezi kaldıralım. Anadolu masal anlatım biçimiyle biz bugün masal anlatıcılığını tanımlamayı tercih ediyoruz. Ben de öyle tercih ediyorum. Çünkü Avrupa biraz daha teatral, daha ayakta, daha hızlı. Kimi şeyleri çok taklit ya da çok canlandırmayla anlatabilir. Ama bizde Anadolu masal anlatıcısı kadındır genellikle.
Sakin.
Erkek de olabilir ama kadındır genellikle. Oturur ve biraz önce hocamın söylediği gibi Türkçenin mecaz anlatım gücünü de kullanarak daha görsel bir anlatımla masalını anlatır. Tabii ki hareketleri vardır, canlandırmaları vardır ama dediğim gibi dünyanın başka yerlerindeki kimi anlatıcılar kadar hareketli değildir. Bunu söyledikten sonra masal anlatıcısı kimdir? Kendi repertuarı olan, anlatma teknikleri açısından kendisini yetiştirmiş ve bulunduğu çevreyi, yani fiziki olarak anlattığı çevreyi, bu anlattığı dinleyici topluluğunu iyi gözlemleyebilen, beş duyuya hitap edebilen, içsel sezgisi güçlü, bunu özellikle güçlendirmiş ve anlatı süresince yüksek farkındalığa sahip birisidir. Eğitim amaçlı kullanıyorsa eğitimle ilgili kimi yeterliliklere sahip olması gerek ama sadece anlatıyorsa bir performans gibi o zaman anlatıcılık eğitiminin gerektirdiği donanıma sahip birisini bekleriz. Biz anlatıcılık eğitimleri var çeşitli yerler tarafından
ben
veriliyor.
Ben onu soracaktım. Hani usta-çırak ilişkisiyle ilerleyen bir süreç mi?
Öyle itiraf edeyim. Çoğu zaman da biraz bir şirketin hazırladığı eğitmenleri bir araya getirdiği belli bir sürecin sonucunda elde edilebilir. Önemli iki tane soru duyarım ben çok. Benden anlatıcı olmaz denir. Değil efendim. Herkesten anlatıcı olur bence. Yani benden anlatıcı olmaz demek, ben konuşamıyorum demek gibi bir şey bence. Herkesten anlatıcı olur, yeter ki istensin. İki, anlatırken ben çok heyecanlanırım gibi bir durum var. Hemen şunu söyleyeyim, çok önemli bu, tekrar tekrar söylüyorum ama anlatma, hikaye anlatımı, masal anlatımı dinamik bir şeydir, canlı bir şeydir. Anlatırken eğer ben çok kendimi gözlemlersem olmaz. Hem kendimi dışarıdan görmeliyim ama dinleyicileri de görmeliyim. Dinleyiciler pasif anlatıcılardır ve bir anlatıcı gücünü dinleyiciden alır. Hatta anlatma eğitimlerinin çok acımasız bir uygulaması vardır. Biz birisini dışarıya alırız ve deriz ki sen git, hiçbir şeyden haberi yok. Kalan anlatıcı grubuna da, dinleyici grubuna, eğitimdekilere de deriz ki şimdi arkadaşınız gelecek, bir şey anlatacak. Lütfen ona, televizyona boş boş bakan halinizle bakın. Hmm. Çoğu zaman anlatıcı devam edemez.
Edemezsiniz.
Ve canım. Orada kalır. Evet. Dolayısıyla anlatıcı kimdir? Anlatıcı insanın içindeki anlatma dinamiklerini harekete geçirebilen kişidir. Hmm. Herkeste de bu doğal yetenek vardır. Ama masal anlatmak biraz birikim işidir. Hocamın da söylediği gibi biraz da bilgi ve eğitim işidir.
Evet. Bir de masaldaki tiplere ilişkin sevgili dinleyicilerimize aslında kısa kısa dönütler sunalım. Aslında yaşamın ta kendisidir masaldaki tipler. Kötü, işte cadılar kötülüğü temsil eder. Dev, değil mi? Çıkarcılığı ya da cadılar. Kendi güdüleriyle hiçbir gerçeği tanımayan insanı temsil eder. Gerçeğin bu, yaşam gerçeğinin de ta kendisidir. Bakın cadılara, devlere, söz gelimi, bizim Keloğlanımız, saf, iyi yürekli, temiz, kornazca ilişkilerle engelleri aşan bir insanı temsil eder. Evet. Ama iyiliği temsil eder. Evet. Değil mi? Evet. İşte kibritçi kız, erdemi temsil eder. Ve dinleyen kişi de hep o kahraman gibi davranmak, olmak ister. Çünkü çocuklar, yetişkinler de öyle, izlediği kahramanın ya da dinlediği masaldaki olayların tanıklığında o engelleri aşan kahramanların eylemlerine öykünür.
Evet, şimdi bu sohbetler devam edebilir. Bunu çok iyi biliyorum gerçekten. Çünkü konu masal olunca ve Profesör Doktor Sedat Sever'le Elif Berna Kutluatay'ı bir araya getirince konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki sevgili dinleyenlerimiz. Ben her iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Biz hoş sohbet sokağında, hoş bir sada bıraktınız. Ama şöyle bir şey yapalım mı Didem? Bugün şöyle bir virgül koyalım ama yarının ilk şarkısı Yaşar'dan masal olsun mu? Hadi olsun dedi. Didem Güner'i Özlem Özdaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yarın Sağlık Ocağı'nın kapısını birlikte aralayacağız ama Yaşar'dan masal da dinlemeden geçmeyeceğiz. Hoşçakalın.
Bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.